bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bir Çift Yürek. Marlo Morgan. Darma Yayınları, 2. baskı, Haziran 1999. Türkçe'ye çeviren Eren Cendey. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sahra Baydar. Aborijinlerle birlikte yolculuğa çıkan ve onlardan eski, çok eski bir kabilenin olağanüstü bilgeliğini öğrenen cesur bir kadının öyküsü. Modern toplumumuzda her birimizin mutlaka öğrenmesi gereken dersler. Doğayla yeniden uyum içinde yaşamak, içsel bilgeliğimize ve rehberliğimize inanç duymak ve öğrenmek. Elizabeth Kübler-Ross. Bir Çift Yürek. Amerikalı bir kadının Avustralya'da yaşadığı ruhsal yolculuğunun öyküsüdür. Nomadik kültürden aborijinler eşliğinde kabilenin kendilerini adlandırdıkları şekliyle gerçek insanlarla birlikte 4 ay süren ve çölü boydan boya kat ettikleri uzun bir yürüyüşe çıkar bu süre boyunca. Çölün çorak coğrafyasındaki bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenir. Olağan dışı insanlardan oluşan bu topluluklarla birlikte yaptığı yolculukta bu insanların 50 bin yıllık kültürlerinin felsefesi ve bilgeliğiyle tanışır. Macerasının ilk gününden itibaren bu zorlu yolculuğun fiziksel zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Dayanıklılığının her gün sınandığı bu zorlu yolculukta karşılaştığı her zorlukla birlikte ruhu da değişime uğrar. Aborijinler onu büyük bir alçak gönüllülükle kendilerinden biri olarak kabul eder ve onun şefkat dolu öğretmenleri olurlar. Öğretmenlerinden her insanın eşsiz niteliklerini ve içsel ruhunu takdir etmeyi ve kutlamayı öğrenirken bir yandan da güçlü doğal şifa yöntemlerine tanık olup onların canlılar ile ilgili farkındalıklarını ne kadar derin ve anlamlı olduklarını da anlamaya başlar. Bir Çift Yürek. Yazarın kendi bastırdığı ilk basımından itibaren uluslararası bir bestseller olmuş ve tüm insanlığa eşsiz zamanın derinliklerinden gelen güçlü bir mesaj iletmiştir. Eğer tüm varlıkların aynı evrensel birliğin bir parçası olduklarını anlarsak, dünyamızı yok oluştan kurtarmak için halen geç kalmış sayılmayız. Var olan her şeyin inanılmaz derecede güzel ve hassas bir karşılıklı bağımlılık dengesinde bulunmaktadır. Eğer bu mesajı alabilirsek, o zaman bizim yaşamlarımızda da gerçek insanlarınki gibi bu yüce amaçla dolabilir. Yaşamının örümcek ağını ören insanın kendi değildir. O, bu ağda sadece bir teldir. Bu ağ yaptığı her katkıyı aslında kendi kendine yapmıştır. Kızılderili reisi Seattle. Bir sınavın üstesinden gelebilmenin tek yolu onunla yüz yüze gelebilmektir. Bu kaçınılmazdır. Yaşlı kişi soylu karakuğu. Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra. Ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. Kriği Kızılderililerinin kehaneti. Boş ellerle doğmak. Ölmek boş ellerle. Yaşamı tüm dolu ile gözledim. Boş ellerle. Marlo Morgan. Teşekkürler. Çok özel iki kişi olmasaydı bu kitap var olamazdı. Bu iki ruh beni kanatlarının altında korumaya aldılar ve yükseklere uçmam konusunda sabırla yüreklendirdiler. Bu nedenle Jeanette de Grimme ve Carly Garson'a ulaşılması olanaksız derinliklere varmama yönelik bu edebi yolculuğu benimle paylaştıkları için özel bir teşekkür sunuyorum. Paylaşım yeteneği ve sözleri her zaman çevirmediysem de tek amacım onların zihinlerine tercüman olabilmekti diye yazarak bana cesaret aşılayan yazar Stephen Mitchell'e teşekkür ediyorum. Her biri nitelikli bir yazar, konferansçı olan gerçek insanlar Ork Mandolana'ya, Dr. Wayne Dyer'a ve Dr. Elizabeth Kübler-Ross'a teşekkür ediyorum. Yaşamını öğretmen olmaya adadığı için genç Marshall Ball'a teşekkür ediyorum. Ve ayrıca Nola teyzeye, Dr. Edward Stammen'a, Georgia Lewis'e Peck Smith'e, Dorothy Volkat'e, Jenny Decker'a, Jana Hexink'e, Sanford Diana, Neyo Howalt'a, Halle Thomas'a, saygıdeğer Merle Rager'a, saygıdeğer Richard Rager'a, Walt Bodine, Jack Smala, Jeff Smala ve Arnor Baskı'dan Wayne Becker'a, Harmer Collins'tan Stephanie Gunin'e ve Susan Maldova ve Robin Benn, Cardina Fuffler ve de özellikle MMCO Başkanı Steve Morgan'a çok teşekkürler. Yazardan okura. Bu kitap yaşanmış bir deneyimin meyvasıdır ve olaylardan hemen sonra yazılmıştır. Az sonra sizlerin de göreceği gibi elimde not tutabileceğim bir defter yoktu. Bu kitabın bir roman olarak satılmasının nedeni minik aborijin kabilesini herhangi bir yasal sorundan koruyabilmektir. Kimliklerinin belirlenmesini istemeyen dostlarıma bir saygı işareti olarak bazı ayrıntıları elemek yoluna gittim. Bunu yaparken bir amacım da kutsal mekanımızın gözlerden ırak kalabilmeyi sürdürmesiydi. Halk kütüphanesine kadar gitmenize gerek kalmaması için metinde en önemli tarihsel bilgilere yer verdim. Ve sizlerin Avustralya'ya dek bir yolculuk yapmanıza da gerek olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü aborijinlerin sergiledikleri özel durumlar her Amerikan kentinde rahatlıkla rastlanabilecek türdendir. Gözlerinizi işsizlik oranının %50'nin üstünde olduğu getto mahallesinden yaşayan kara derili insanlara çevirmeniz yeterli olacaktır. Bu insanların çalışanları ise en katlanılmaz işleri yüklenmişlerdir ve onları köklerine bağlayan kültürlerle her türlü ilintiyi yitirmiş durumdadırlar. Amerikan Kızılderilileri gibi onlar da belli bölgelerle sınırlanmış durumdalar ve kuşaklardan beri kutsal ayinlerini uygulama özgürlüğüne sahip değiller. Ne var ki sizlerden gizleyemeyeceğim bir şey varsa o da mutanta mesajdır. Amerika, Afrika ve Avustralya değişik ırklar arasındaki ilişkileri iyileştirmek yolunda çalışmalar gösteriyor gibi. Ama Avustralya'nın en iç noktalarında, anakaranın en çorak topraklarında hala yavaş, düzenli ve kadim bir yüreğin atışının sesi duyuluyor. Orada ırkçılık kavramından haberi olmayan çok özel bir kabile, sadece öteki insanlar ve doğa ile ilgileniyor. Bu sese kulak vermek ve onu anlamak, İnsan olmayı ya da insanın varoluşunu daha iyi anlamak anlamına geliyor. Bir tartışma ortamı yaratma niyeti gütmeyen ve kendi olanaklarınla bastırdığım bu metin pek çok görüş ayrılığına meydan verdi. Okurken sizler de pek çok değişik sonuca varabilirsiniz. Örneğin okur çevirmenim olarak söz ettiğim kişinin geçmiş yıllarda hükümetin kurallarını ve yasalarını çiğnemiş bir kişi olduğunu sanabilir. Nüfus sayımları, vergiler, oy hakkının kullanımı, toprağın ve madenlerin işlenme yetkileri, doğum ve ölümlerin bildirimleri ve benzeri gibi yükümlülüklerden kurtulmak için kaçtığını ve kabilenin öteki üyelerinin de aynı yollara başvurmalarına yardımcı olduğunu düşünebilir. Bu kişinin adını açıklamam ve bir grup insanı çöle götürerek kabile ile yürüdüğüm yolları göstermen istendi benden. Bunları reddettim. Yasaların kurduğu düzenin dışında yaşayan bu insanlara yardımcı olmakla, onların kimliklerini açıklamamakla ve gerçekte var olmayan bir kabileyi varmış gibi anlatarak yalan söylemekle suçlanabilirim. Bütün bunlara benim yanıtım şu olacaktır. Ben burada tüm Avustralya aborijinleri değil, sadece anakaranın yüreğindeki çorak topraklarda yaşayan ve yabanıl insanlar ya da kadim kişiler adıyla tanınan tek bir kabile adına konuşuyorum. Onları görebilmek için yanlarına bir kez daha gittim ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 1994 Ocağı'ndan az önce döndüm. Hayır dualarını ve bana yüklenen görevi yürütmekteki yöntemlerim konusunda onaylarını aldım yeniden. Sevgili okur, şunu söylemek istiyorum. Öyle görülüyor ki bu yeryüzünde kendini amaç olarak sadece eğlenmeyi seçen insanlar var. Sen kendini de bu insanlardan biri olduğunu düşünüyorsan kitabı oku, eğlen ve hoş bir gösteri seyretmişçesine yoluna devam et. Az sonra dile getireceklerim sana kurgusal bir roman gibi gelebilir. Ama gene de hayal kırıklığına uğramayacaksın. Paranın karşılığını alacaksın. Oysa eğer mesajı işletebilme yeteneğine sahip kişilerden biriysen, onun güçlü ve yüksek sesini duyacaksın. Mesajı içinde, yüreğinde, aklında ve ta iliklerinde hissedeceksin. Biliyor musun, bu uzun yürüyüş için seçilmiş kişi sen de olabilirdin. Ve inan bana pek çok kez keşke yerimde bir başkası olsaydı diye geçirdim aklımdan. Her birimizin içinde gelişmemize katkıda bulunan deneyimleri yaşadığımız kuytu bir nokta vardır. Yazgı benim bu deneyimi gerçek bir kuytuda, Avustralya anakarasında da yüreğimdeki çölde yaşamamı istedi. Yola oraya düşmüş bir insan neler yaşar, neler yaparsa ben de öyle yaptım. Bu sayfaları çevirirken sözünü ettiğim insanlar umarım senin de yüreğine dokunabilirler. Ben bunları İngilizce yazıyorum ama onların gerçeğinin sesi yoktur. Benim önerim mesajın tadını çıkartmam, sana iyi geleni yudumlamam ve geri kalanı tükürmen. Dünyanın yasası da bu değil mi zaten? Çöl insanlarının geleneğine göre yeni bir adım daha var. Bu da yeni bir yetenek edindiğimin göstergesi. Sevgilerimle, Gezgin Dil. Avustralya'da yaşadıklarından esinlenerek yazdığım bu yapıt kurgusal bir kitaptır. Yaşananlar Afrika'da, Güney Amerika'da veya uygarlığın gerçek anlamının hala canlı tutulduğu herhangi bir başka yerde geçinebilirdi. Benim öykümden kendi mesajını bulup çıkarmak okura düşüyor. Marlo Morgan. Onur konuğu. Bazı uyarılar gönderilmiş olmalı, ne var ki ben hiçbirini alamadım. Olaylar çoktan harekete geçmişti. Yırtıcı hayvanlardan oluşan küme kilometrelerce uzaklıkta oturmuş, kurbanı bekliyordu. Az önce boşalttığım valizim, ertesi gün talep edilmedi etiketi takılarak emanet deposuna kaldırılacak ve aylarca orada kalacaktı. Yabancı bir ülkede sırra kadem basan pek çok Amerikalıdan biri olmak üzereydim. Boğucu bir Ekim sabahıydı ve ben 5 yıldızlı Avustralya otelimin önündeki avluda durmuş tanımadığım bir rehberi beklemekteydim. Uyarıları sezmekten uzak muzak yüreğim sevinçle cıvıldıyordu. Kendimi alabildiğini iyi hissediyordum ve bir o kadar da heyecanlıydım. İçten içe mutlak olarak emin olduğum bir şey vardı. Bu benim şanslı günümdü. Derken üstte açık bir cift daireye girip yoluna saptı. Kızgın parke taşlı yolun üzerinde kulakları tırmalayan otomobil lastiklerinin sesini işittiğimi anımsıyorum. Yolu sınırlayan erguvan renkli yapraklardan sıçrayan şu paslı metali sıçradı. Cip durdu ve 30 yaşlarında bir aborijen olan şoför bana doğru baktı ve bir el işaretiyle gelin dedi. O sarı saçlı bir Amerikalı kadını almaya gelmişti. Ben ise aborijinlerden oluşan kabilenin toplantısına gitme beklentisi içerisindeydim. Üniformalı kapı görevlisinin mavi gözlerinden durumu onaylamadığı açıkça belliyken biz birbirimize kimliklerimizi açıklamadan aramızda anlaşmıştık bile. Yüksek topuklu ayakkabılarımın araca binmemi güçleştirmesinden önce de fazlasıyla şık bir tarzda giyinmiş olduğumu anlamıştım. Sağımda oturan genç şoför, şort ve rengi solmuş bir beyaz tişörtle çorapsız olarak bez ayakkabılar giymişti. Benim toplantı yerine götürülmem ayarlanırken, bu işlemin normal bir otomobille gerçekleştirileceğini, hatta Avustralya otomobil sanayinin gururu olan bir Holden ile alınacağımı hayal etmiştim. Yarı açık bir araçla yolculuk etmek zorunda kalacağım bir an için bile aklımdan geçmemişti. Her neyse bu karşılaşma için özensiz ve bakımsız değil, tam tersine olabildiğince şık giyinmeyi yeğlemiştim. Ne de olsa benim onuruma bir şölen verilmekteydi. Kendimi tanıttım ama o kim olduğumu çok iyi bilirmişçesine bir onay işareti yaptı başıyla. Kapı görevlisinin önünden geçerken adamın kaşlarını çattığını gördüm. Kentin yüksek kayalarla çevrili kıyı yollarına daldık. Önlerinde verandaları bulunan evleri, süt ve süt ürünleri satan dükkanları, lokantaları ve bir tek ot tanesinin bulunmadığı beton parkları geçtik. Altı yola ayrılan sapağın göbeğinin çevresinden dönerken kapının koluna sıkı sıkı yapışmak zorunda kaldım. Buradan çıkınca güneşi arkamıza aldık ve şeftali rengi yeni tayyörümün ve renkli ipek gömleğimin bana fazla geldiğini hissetmeye başladım. Gitmekte olduğumuz binanın kentin öte ucunda olduğunu düşünüyordum ama yanılıyordum. Denize paralel giden otoyola girdiğimizde toplantının kent dışında benim öngördüğümden çok daha uzakta düzenlendiğini düşünmeye başladım. Ceketimi çıkarttım ve daha ayrıntılı bilgi alamadığım için nedenle aptal olduğumu geçirdim aklımdan. Neyse ki çantamda bir saç fırçam vardı ve omuzlarıma kadar inen ve güneşten rengi açılan saçlarımı modaya uygun bir örgü ile toplamıştım. İlk telefonu aldığımdan bu yana merakım azalmamıştı. Ama fazla şaşırdığımı da söyleyemem. Ne de olsa yurttaşlardan başka övgüler de almıştım ve yürüttüğüm program büyük bir başarı kazanmıştı. Kent merkezlerinde yaşayan ve sık sık intihar eğilimi gösteren yarı kan aborijinlerle çalışmış ve onların tatminkar bir ekonomik gelir edinmelerine yardımcı olmuştum. Böylesine bir girişimim eninde sonunda dikkat çekecekti. Ne var ki sonuçlar beni bile biraz şaşırtmıştı. Bugünkü karşılaşmayı düzenleyen kabile 300 kilometre ötede Anakara'nın karşı kıyısında yaşıyordu ama rastlantısal olarak kulağıma çalınan sözler dışında aborijin kabileler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Ve birbirlerine bağlı bir topluluk mu yoksa? Amerikan yerlilerinin çeşitli diller konuşması gibi farklı karakter özelliklerini sergiledikleri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Benim gerçekten merak ettiğim ödül olarak ne alacağımdı? Kansas City'ye gönderip ötekilerin yanına koyduracağım yeni bir tahta oyma mı? Yoksa sadece bir çiçek demeti mi? Hayır, hayır. 38 derece civarındaki bu sıcakta çiçek veremezlerdi. Dönüş yolumda çiçeklerin tümü ölmüş olurdu zaten. Şoför önceden alıştığımız üzere saat tam 12'de gelmişti. Buluşma saati bu toplantının bir öğle yemeği şeklinde olacağının göstergesiydi. Yerlilerden oluşan bir topluluğun bana ne gibi bir yemek sunacağını da merak etmiyor değildim. Geleneksel Avustralya tarzı bir büfe bulma beni pek fazla heyecanlandırmıyordu. Belki de aborijin yiyeceklerini ilk kez tadabileceğim bir fırsat bekliyordu beni. Rengarenk çanaklarla süslü bir masa bulmayı umuyordum açıkçası. Bu benim için gerçekten eşi olmayan bir fırsattı ve asla unutulmayacak bu olayı yaşamayı iple çekiyordum. Bugün için özel olarak aldığım çantamın içinde 35 milimetrelik bir fotoğraf makinesi ve minik bir ses kayıt aygıtı da bulunmaktaydı. Onlar mikrofon veya spot ışıkları hakkında bir bilgi vermedikleri gibi benim bir konuşma yapıp yapamayacağımdan da söz etmemişlerdi. Ne var ki ben buna hazırlıklıydım. En büyük meziyetlerimden biri ileriyi düşünebilmekti. Kaldı ki artık 50 yaşındayım ve değişik seçenekleri hazırda tutmanın gerekliliğini, azımsanmayacak denli çok hayal kırıklığı ve utanç verici durumla karşılaşarak öğrenmiştim. Arkadaşlarım benim kendi kendime yeterliğimi her zaman överlerdi. Onun yedekte daima bir B planı vardır derlerdi. Bir yol treni. Bu Avustralyalıların pek çok römorku bulunan büyük kamyonlara verdikleri attı. Karşı yönden gelerek hızla yanımızdan geçti. Yerdeki taşın ısınmasından oluşan ısı haresinin içinden çıkıveren kamyon ve tıkıntıları sanki yoktan var olmuşlardı. Şoförüm aniden otoyoldan ayrılıp kilometrelerce süren kırmızı bir toz bulutuna bulanmış olan bozuk yola sapınca gömüldüğüm anılarımdan sıyrılıverdim. Bir süre sonra toprak yol boyunca açılmış olan ve üzerinden gittiğimiz tekerlek izleri de sona erdi ve ben artık önümüzde bir yol bile kalmadığını fark ettim. Çalılar arasında zikzaklar çizerek çölün dalgalı kumları arasında zıplaya hoplaya ilerliyorduk. Yol arkadaşımla konuşabilmek için pek çok girişimde bulunmuştum. Ne var ki yarı açık aracımızdaki rüzgar uğultusu, yoldaki kasıtların yarattığı gürültü ve bir yukarı bir aşağı zıplayan bedenimin hareketi söyleşmemizi olanaksız kılıyordu. Dilimi ısırmamak için çenemi sımsıkı kilitlemek zorunda kalmıştım. Kaldı ki şoförüm çene çalmaya hiç niyeti olmadığı besbelliydi. Başım bir bez bebeğinki gibi sallanıp sarsılıyordu. Giderek daha çok terliyordum. Naylon çorabım herhalde ayağımda erimişti. Ama ayakkabılarımı bile çıkartmaya cesaret edemiyordum. Çünkü çıkarttığım anda ayakkabımın göz alabildiğine uzanan bakır renkli sonsuzlukta yitip gideceğinden korkuyordum. Benzeri bir durumda suskun şoförümün de duracağından emin olamazdım. Güneş gözlüklerim buğulandıkça eteğimin ucuyla bunları temizliyordum. Kollarımı kaldırdıkça sel gibi ter boşanıyordu. Makyajımın eridiğini ve fondötenimin pembe derecikler oluşturarak boynumdan aşağı aktığını hissediyordum. Takdimden önce kendimi toparlayabilmem için bana en az 20 dakika izin vermeleri gerekecekti. Bu konuda ısrarlı davranacaktım. Saatime baktım. Çöle gireli 2 saat olmuştu. Yıllardır bu kadar terlediğimi ve kendimi bu kadar rahatsız hissettiğimi anımsamıyordum. Şoför arada sırada hamhum sesleri çıkarmanın dışında sessizliğini koruyordu. Ansızın fark ettim ki şoför bana kendini tanıtmamıştı. Belki de yanlış araçta bulunuyordum. Ama bu aptalca bir varsayımdı. Zaten artık bu araçtan inemezdim. Kaldı ki şoför doğru bir yolcu taşıdığından emin görünüyordu. 4 saat sonra ondule tenekelerinden oluşturulmuş bir barakanın önünde durduk. Kulübenin önünde minik bir ateş yanıyordu. ve oracıkta oturan iki aborijinin kadın bizim yaklaşmamızla birlikte ayağa kalktı. Her ikisi de orta yaşlı ve kısa boylu olan kadınların giysileri üzerlerini ancak örtüyordu. Ama yüzlerinde son derece sıcak bir hoş geldin gülümsemesi vardı. Bir tanesi dört bir yana dağılmakta ısrar eden siyah, gür ve kıvırcık saçlarını alnına bağladığı kara bir bantla zapt etmeye çalışmıştı. İkisinin de ince ve sağlam bir yapısı vardı. Kahverengi gözleri yuvarlak yüzlerinde pırıl pırıl parlıyordu. Cipten inerken şoförüm, "Unutmadan söyleyeyim, burada İngilizce bilen bir tek benim. Senin çevirmenin ve arkadaşım ben olacağım," dedi. Harika diye düşündüm. Uçak parası, otel odası ve Avustralya yerleriyle tanışma onuruna yeni giysiler için 700 dolarımı harcadım. Ve şimdi görüyorum ki bırak son modayı izlenimlerini İngilizce bile bilmiyorlarmış. Her neyse, artık oradaydım ve her ne kadar yüreğim bunu kabullenmese de onların arasına karışmaya çalışmalıydım. Kadınların ağızlarından çıkan yabancı ve bulanık sesler bana cümlelerden çok tek tek sözcükler gibi gelmişti. Çevirmenim bana dönerek toplantıya katılabilecek hale gelebilmek için temizlenmem gerektiğini bildirdi. Bunun ne anlama geldiğini doğrusu anlayamadım. Yol boyunca kat kat toza ve tere bulandığım kesinlikle doğruydu. Ama sanki demek istediği şey bu değil gibiydi. Adamın bana uzattığı kumaş parçasını açınca bunun gövdeye sarılan peştemallerden biri olduğunu anladım. Bana aktarıldığına göre soyunmalı ve bunu sarılmalıydım. Ne demek bu dedim hayretler içinde. Ciddi misiniz? Adam ciddi bir edayla bana bir kumaşa nasıl sarınacağımı tarif etti. Soyunabileceğim bir yer bulabilmek için çevreme bakındım. Böyle bir şey yoktu. Ne yapabilirdim acaba? Bunca yol gelmiş, bunca rahatsızlığa katlanmıştım. Artık geri dönüşüm yoktu.
Ama bir dakika.
Yaklaşınca şöyle düşündüm. Boş ver. Bu giysi beni daha serin tutar. Böylece elimden geldiğince göze batmamaya çalışarak yepyeni ama ter içindeki giysilerimi çıkarttım. Özenle katladım ve örtüme sarındım. Giysilerimi az önce kadınların oturduğu tümseyin üzerine bıraktım. Kendimi bu soluk renkli bez parçası içinde pek aptalca hissediyor ve iyi bir izlenim bırakmak için harcadığım paraya ayrıca yanıyordum. Genç adam yeniden ortaya çıktı. O da giysilerini değiştirmişti. Önümde neredeyse çıplak olarak dikilmekteydi. Üzerinde mayoya benzer bir şey vardı. Öteki kadınlar gibi onun da ayakları çıplaktı. Bana üzerimdeki her şeyi çıkartmam konusunda yeni buyruklar verdi. Ayakkabılarımdan, çorabımdan ve iç çamaşırlarımdan, tüm takılarımdan, hatta saçlarımı tutan tokalarımdan bile sıyrılmalıydım. Merak duygularım giderek azalıyor ve bunun yerine anlayış alıyordu. Ama gene de bana söylenenleri yerine getirdim. Takılarımı, ayakkabımı burnuna gizlediğimi anımsıyorum. Hatta eminim böyle yapılması bizlere öğretilmediği halde tüm kadınlarda doğal olarak var olan bir güdüyle iç çamaşırlarımı giysilerimden oluşan tepenin ortasına sıkıştırıverdim. Yeşil dalların ateşe eklenmesiyle ortalığı koyu bir duman sardı. Başında bant olan kadın kara bir şahinin kanadına benzettiğim nesneyi bir yelpaze gibi önümde sallamaya başladı. Duman ciğerime doluyordu. Sonra kadın işaret parmağıyla havada bir çember çizince kendi çevremde dönmem gerektiğini anladım. Duman ayini arkamda sürüyordu. Az sonra bana dumanın içinden geçerek ateşin üzerinden atlamam söylendi. En sonunda bana artık temizlenmiş olduğumu ve teneke barakaya girebileceğim bildirildi. Tunç rengindeki eşlikçimle birlikte girişe doğru yürürken aynı kadının eğilip yere bıraktığım tüm eşyamı aldığını ve dumana tuttuğunu gördüm. Sonra bana baktı, gülümsedi ve gözlerimiz birleştiğinde kollarını açarak neyim var neyim yoksa tümünü ateşe attı. Her şeyim alev alev yanmaya başlamıştı bile. Bir an için yüreğimin donduğunu hissettim. Sonra derin bir soluk aldım. Neden karşı koymadığımı ve koşup her şeyimi kurtarmaya çalışmadığımı bilmiyorum. Ama bunu yapmadım. Kadının yüzündeki anlatım bu eylemimde kötülük olmadığını yansıtıyordu. Bu sanki bir yabancıya gösterilebilecek en anlamlı konukseverlik işaretiydi. O cahilin teki diye düşündüm. Ne kredi kartından haberi var, ne önemli kağıtlardan.